Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz Yahude mektubuna devam ediyorum değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda 3 ve 4. ayetleri çalışacağız. İnançtan dönüşe geçiyor burada yazar. Sevgili kardeşlerim diyor, ortak olduğumuz kurtuluş ilişkisinde sizlere yazmaya var gücümle çalışıyorum ki kutsal yaşamlılara bir kez verilmiş bulunan iman yararına direnesiniz diye sizleri öğütlemek için yazmaya gerek duydum. Yahuda 3. ayet. Yahuda ne diyor? Sevgili kardeşlerim, bunu derken gerçekte söylemek istediği Tanrı tarafından sevilen insanlar, Tanrı'nın sevgili çocuklarıdır. Ortak kurtuluş, ortak sözcüğü, Grekçe sözcük olan koinesin çevresidir. İncil, klasik Grekçe ile değil, koine Grekçesi ile ya da günlük Grekçe ile yazılmıştır. Bunun anlamı, bu dilin habercilerin zamanında eğitim görmüş ya da görmemiş herkes tarafından anlaşıldığıydı. Yahuda, ortak kurtuluş hakkında yazmayı planladığını söylediğinde, Roma İmparatorluğu'nun her yerindeki insanların anlayabileceği bir şeyden söz ediyor olmalıydı. Yahuda burada kurtuluşumuzun bir yönü hakkında yazmayı planladığını söylüyor. Bu kurtarılmak olabilirdi. Mesih'in kişiliği olabilirdi. Kutsallaştırılma olabilirdi ya da daha başka birçok konu olabilirdi ama bu konulardan hiçbiri hakkında yazmadı. Çünkü bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum diyor. Buradaki düşünce kutsal ruhun Yahuda'nın gelmekte olan inançtan dönüş hakkında iyi bir uyarıda bulunması için onun imanın herhangi bir konusu hakkında yazmasına izin vermeyişiydi. İnançtan dönüş, imandan, habercilerin doktrininden, habercilerin öğretisinden ayrılmaktı. İnançtan dönüş, Yahuda'nın zamanında sadece el kadar bir buluttu ama şimdi diyarı dolduran bir kasırga haline gelmiştir. Yahuda, yeryüzüne gelecek olan inançtan dönme hakkında yazarken sözünü ettiği şeylerin birçoğunun günümüzdeki dünyamızda gerçekleştiğini görüyoruz. Değerli kardeşim, dostum, inançtan dönüş özlemle beklediğimiz bir şey değildir ama inançtan dönüş buradadır. Günümüzde inançtan dönüş bir taraftadır. Gereğini duydum diyor. Yahuda'nın üzerinde bir mecburiyet, bir gereksinim, bir zorlama vardı. Size habercilerin bize vermiş olduğu büyük doktrinlerden biri hakkında yazmak üzereyken, bunun yerine size imanı savunmanız için öğütte bulunma gereksinimi üzerime bir yük gibi konuldu diyor. Mücadele edin. Şimdi bunun dizlerinizin üzerinde mücadele etmek anlamına geldiğini savunan yorumcular vardır. Bu görüş üzerinde hiçbir otoritenin yorumunu bulamadım ama buradaki düşünce kavgacı olmadan mücadele etmektir. Muhafazakarların imanın temelleri hakkında kızgın ve kavgacı olmadan mücadele etmelerini isterdim. Paulus'un söylemiş olduğu gibi Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler. Yahuda'nın kullandığı biçimiyle mücadele sözcüğü şiddetli ıstırap düşüncesini içerir. Grekçe sözcük epogonizestaydır ve ıstırap sözcüğü buradan gelir. Yahuda büyük bir doktrin hakkında yazmak yerine iman uğrunda mücadele etmemiz ya da Hristiyanlığın büyük doktrinlerini savunmamız gerektiğini söylüyor. Kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadele edin. İman ilk ve son kez emanet edilen gerçeğin bütünüydü. Habercilerin İşleri kitabında buna habercilerin öğretisi adı verilir. İman edenler kendilerini habercilerin öğretisini dinlemekte, ruhsal paydaşlığa, ekmek bölmekte ve dualara katılmakta sürekli bağlılık gösterdiler diyor Habercilerin İşleri 2.42'de. Söz edilen ilk şeyin habercilerin öğretisi olduğuna dikkat edin. Bu Tanrı'nın kilise yürüyüşünde ilk sırada geldiği için kiliseler yani inanlılar topluluğu bunu yapmadığı müddetçe bir kilise değildir. İncil'den Efesoslular 4.15'te bizlere gerçeği sevgiyle söylememiz gerektiği buyurulmuştur. Dostum eğer gerçeği bildirecekseniz onu sevgiyle bildirmelisiniz. Eğer onu sevgiyle bildirmezseniz gerçekten gerçeği bildirip bildirmediğiniz şüpheli olur. Ve bizler bizden soran herkese bir yanıt vermeye alçak gönüllülük ve korku içerisinde hazır olmalıyız. İmanlı kişinin tepesi hemen atmamalı ve birisi kendisinden farklı düşündüğünde öfkelenmemelidir. Yahuda'nın 3. ayetinde harfi çevirisi şudur. Tanrısal olarak sevilenler ortak kurtuluşumuz hakkında size yazmaya gayret ederken size kutsalların koruması için bir kerede ve her zaman için emanet edilen iman için şiddetle ve azimle mücadele etmeniz üzere yalvararak yazmam buyuruldu. Şimdi Yahuda bizlere iman için neden mücadele etmemiz gerektiğini bildirmektedir. Kiliseye bir şeyler olmaktadır ve Yahuda bir alarm zili çalmaktadır. Yahuda 4. ayette şöyle diyor. Çünkü bu yargılanmaya atandıkları önceden yazılı bulunan bazı kimseler aranıza sokuldular. Tanrı saymaz kişiler, Tanrı'nın kayrasını soysuzlukla değiştirenler, tek egemen Rabbi, Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyanlardır bunlar. İlk olarak onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır sözü açıklanmalıdır. Aslında daha önceden onlar hakkında yazılmıştır anlamına gelmektedir. Burada önceden yazılmış anlamına gelen prorapo sözcüğü kullanılmıştır. Diğer yazarların da inançtan dönenler hakkında uyarıda bulunduğu anlamına gelir. Bazıları aranıza girdiler ya da aranıza gizlice sızdılar diyor. İnançtan dönenler kiliseye böyle gizlice giriyorlardı. Ben değerli dinleyicilerimiz uzun yıllardır kilisedeyim yani inanlılar topluluğundayım. Atanmış bir vaizim ama hiçbir zaman o inanç sistemine ya da bu inanç sistemine bağlıyım demedim. Hep Tanrı sözüne ağırlık verdim. Ve Tanrı sözünden anladığımı aktarmaya, yorumlamaya çalıştım ve çalışmaktayım. Tabii ki bir sürü araştırmalar yaptım. Yıllarca, halen de yapmaktayım. Beğendiğim, değer verdiğim yorum kitapları okudum ve halen de okuyorum. Ama yine de benim için Tanrı sözü ilk yeri tutuyor. Elbette kutsal kitaptan yaptığım yorumlara uyan inanç sistemi vardır. Ama dediğim gibi yorumlarda bir yere bağlanmamaya, her şeyi olduğu gibi almamaya özen gösterdim. Yılların verdiği tecrübelerden şunu öğrendim ki, bizler değerli dostum her zaman değişen insanlarız. Olaylar, durumlar ve yaşanmalar insanları ve düşüncelerini bile değiştiriyorlar. Bugün çok sağlam gördüğüm yorumcuların birkaç yıl sonra kendi savundukları tezde durmadıklarını gördüm. Herhangi bir olay yaşadılar ve birdenbire bu yıllardan beri savuna geldikleri düşüncelerden caydılar. Değişmeyen, hep aynı kalan ve aynı şeyleri öğreten sonsuz bir kaynak vardır. Bu sonsuz olan Tanrı'nın sonsuz sözüdür. Buna bağlanmak gerekir. Tanrı sözünü sağlıklı bir şekilde okumak, çalışmak gerekir dostum. Tanrı sözüne bağlı kalanlar da sağlıklı ve sağlam bir şekilde gelişir ve ilerlerler. Bu yıllar içerisinde bunu da gördüm. Bunun yanında ne yazık ki özellikle değerli dostum Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında, kiliselerde bazen sahte vaizler de gördüm. Kutsal kitap bunlar hakkında bizi uyarıyor. Örneğin elçi Pavlos Korintoslulara şöyle yazmıştır. Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. onların sonu yaptıklarına göre olacaktır. Bu ayetteki kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi sözü çok çok ilginçtir. Orijinal metindeki yani Grekçedeki anlamı birisinin dışınsal olarak bir şeyler yaparak dışınsal hareketlerini değiştirmesi anlamına gelir. İşte bu iblisin yöntemidir. Yıllar boyunca Batı dünyasında bu türden topluluklar gördüm. Bir zamanlar Tanrı sözünün bildirildiği, insanların kurtulduğu ve yüreklerin bereketlendiği bir kilise vardı. Sonra vaiz emekli oldu ve yeni bir adam geldi. Kürsü komitesiyle bir araya geldiğinde ve ihtiyarlarla toplandığında kendisine doktrinsel inançlarını sordular. Onlara imanın bütün büyük doktrinlerine inandığı hakkında güvence verdi. Aslında yan kapıdan girmişti. Onlara gerçekten inanmıyordu. Sadece onlara inanıyormuş gibi yapıyordu ve sağlam bir imana sahipmiş gibi yapıyordu. Büyük bir olasılıkla çok sağlam ve iyi yorumcuların yorum kitaplarını okumuştu ve onlardan iyi bir vaaz verebilecek kadar alıntılar yapıyordu. Onu dinleyen cemaat bu genç çok iyi diye düşündü ve onu vaizleri yaptılar. Ancak yan kapıdan geldiğini hatırlayın. Vaaz ettiği doktrine inanmıyordu. Yani kendi söylediği sözlere, vaaza kendisi inanmıyordu. Çok geçmeden bir liberalle karşı karşıya olduklarını anladılar. Liberal dediğimde Tanrı sözünü kullanan, az önce belirttiğim gibi, ama söylediklerine, Tanrı sözüne de inanmayan kimsedir. Genelde muhafazakar kiliseler vaizi kovmanın kötü bir yöntem olduğunu düşünürler. Bu yüzden ona tahammül ettiler. Ancak benim düşüncem şu ki yan kapıdan geldiğine göre arka kapıdan kovulmalıydı. Ama bunu yapmadılar. Sonuç korkunç oldu. O topluluk gittikçe sağlıklı öğretiden ayrıldı. Tanrı sözü yerine bir sürü safsatalara, insanların duygularını okşayan vaazlara yer verildi. Dostum, söylediğiniz şeye kendiniz inanmıyorsanız orada sağlıklı bir gelişme olmaz. Yanlış düşünüp doğru bir şey yapamazsınız. Bu bir kuraldır. Yanlış düşünüp doğru bir şey yapamazsınız. Bu uzun süreli olanaksızdır. Yahuda'nın onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır dediğini hatırlayın. Yahuda, yeni bir şey söylemiyorum. Başkaları da bu konuda yazdılar ve sizleri gelecek olan şey hakkında uyardılar diyor. Pavlos, inançtan dönen kişileri tekrar ve tekrar uyarmıştı. Efes'e en son gittiğinde, Efesli ihtiyarlarla en son ziyaretinde şu uyarıda bulunmuştu. Ben gittikten sonra sürüye esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Pavlos onları inançtan dönen kişiler hakkında uyardığı halde Efes Kilisesi'nin kendilerini onlara teslim ettiği gün gelmişti. Pavlos, genç vaiz Timoteos'u da uyarmıştı. Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü çeşitli arzularla sürüklenen zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var. Bizim zamanımızdaki en büyük hareketlerden biri, değerli dostum, ülkenin her yanında, Batı dünyasında özellikle, kadınların İncil çalışmalarıdır. Onlar için Tanrı'ya teşekkür ediyorum, ancak buna çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü başarılı bir şey olduğu için birisinin yan kapıdan girmeye çalışacağını göreceksiniz. Kilisenin tarihinde hiçbir kadın Tanrı bilimci olmamıştır ve bu gerçekten tuhaf bir şeydir. Ayrıca kadınların kiliseye gelen tarikatlar ve inanca aykırı doktrinlerde önde gelen roller oynadıkları da doğrudur. Bu konuda bir otorite olduğumu iddia etmemekle birlikte bence kadın erkekten daha ince bir biçimde yaratılmıştı. Duyguları erkeğinkinden daha incedir ve daha iyi bir anlayışı vardır diyebilirim. Bu yüzden ona çok daha dikkatle davranılması gerekir. Saatime, arabamın motoruna dikkat ettiğimden çok daha fazla dikkat etmem gerekmektedir. Bu kadın hareketlerinin tamamıyla kilise dışında hareket etmesi ve kiliseyle işbirliği yapmaması büyük bir tehlikedir ki bunu ülkenin her yanında değişik vaizlerden de duydum. Aynı şey gerçekleşmekte olan gençlik hareketleri için de geçerlidir. Ayrıca kendimin de radyo hizmetimde büyük ölçüde yerel kilisenin dışında hareket ettiğimi gördüm. Ancak ben kutsal kitaba inanan bir kiliseye yerel kiliseyle birlikte çalışmaya çalışıyorum. Pavlos yan kapıdan giren sahte öğretmenler hakkında uyarıda bulunuyor. Ve ben, değerli dostum, günümüzde Tanrı'nın ruhunun bereketlediği her hareketin çok dikkatle gözlemlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şeytan eğer bunu yapabilirse yan kapıdan girecektir. Ve eğer onun şeytan olarak geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şeytanın hizmetkarları ışık hizmetkarlarıymış gibi yaparlar. Herhangi bir hareketin ilk sınaması asit testi. İsa Mesih'in kişiliği hakkındaki öğretisidir. Eğer Mesih'in tanrılığını inkar ediyorsa onu hemen silip atabilirsiniz ama Mesih'in tanrılığı konusunda çok dikkatli olmalısınız. Mesih'in tanrılığını inkar edebileceğiniz, buna karşı ona dünyanın kurtarıcısı olarak inanıyor izlenimini verebilecekleri birçok yön vardır. Simon Petros bu konuda şöyle yazar. Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yatsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. Ve Elçi Pavlos Galatyalılara yazarken şöyle uyarıyor. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Değerli dostum, günümüzde Tanrı'nın bereketlediği her hareketi korumalıyız. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun dışında olan bu organizasyonlar uçlara gidebilirler, aşırılıklara kaçabilirler. Çünkü şeytanın hizmetkarları yan kapıdan girmek için fırsat kollamaktadırlar. Değerli dinleyicilerimiz, her zaman vurguladığımız gibi kilise dediğimizde taştan binalardan, kurulan teşkilatlardan falan söz etmiyoruz. Kilise, Mesih İsa'ya iman eden inanlılar topluluğudur. Tanrımızın lütfunu sefahata araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsıyan bazı tanrısızlar diyor. Bu kişiler duaları bakımından tanrısızdırlar ki bu insanlar iki şey yapıyorlar. Bir, Tanrı'nın lütfunu kayrasını çarpıtıyor ve inkar ediyorlar. Tanrımızın kayrasını sefahata araç ederler ve iki, Rab İsa Mesih'in tanrılığını inkar ediyorlar. Tanrısız demek, Tanrı'yı hayatlarının dışında tuttukları demektir. Tanrı sözünü öğreten ve bildiren bir adamın Tanrı yolunda bir adam olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. Ruhsal anlayış sahibi olduğunu düşündüğüm bir karı kocadan hayret verici bir haber aldım. Bir kutsal kitap öğretmeninin derslerine katılmışlar ve ondan çok etkilenmişlerdi. Hatta onun harika olduğunu düşünüyorlardı. Bu kutsal kitap öğretmeninin karısı olmayan bir kadınla açıkça bir ilişkisi olduğu gerçeğine tahammül etmeye razıydılar. Bir adam ilginç bir kutsal kitap öğretmeni olabilir ve yine de Tanrı yolundan uzak olabilir. Bunları size açıkça söylüyorum. Bu tür şeylerde Tanrı sözü kesin olarak bir kural koyar. Böyle şeylere yani günaha hiçbir zaman göz yummaz. Tabii bunun yanında Tanrı sözünü öğreten çok değerli öğretmenler vardır ki onlar için hamd ediyorum. Ama burada Yahuda bizi uyarıyor, Tanrı sözü bizi uyarıyor ve ben de bunları size güncel yaşamdan gördüğüm olaylardan örnek vererek aktarmaya çalışıyorum. Evet, bir adam ilginç bir kutsal kitabı öğretmeni olabilir ama yine de Tanrı yolundan uzak olabilir. Hayatlarına bakmamız gerekir. Tanrı'yı hayatlarının dışında mı tutuyorlar? Bazı yaşadığım olumsuz olayları, gördüklerimi sizlere olduğu gibi açıkça aktarmaya, güncel yaşamdan örnekler vermeye çalışıyorum ki sizleri biraz aydınlatmak ve inanç açısından her görülen duyulan şeylerin inançla bir ilgisi olmadığını bilmenizi istiyorum. Batı dünyasında özellikle kiliseler dediğimizde sanıyoruz ki işte bu kiliseler, yani bütün kiliseler Mesih inancını yansıtıyorlar. Ya da Batı dünyasında yaşanan, görülen ya da duyulan olumsuz kötü olaylar olduğunda bunu Hristiyanlar yapıyorlar deniliyor. Hayır dostum. Hristiyan dünyası genelde gerçek anlamda Hristiyan değildir. Hatta kiliseler arasında bile gerçekten Mesih inancına uymayan bir sürü kilise vardır. İşte bunları bilmenizi istiyorum. Mesih inancı Tanrı sözüne dayanan, Mesih'e iman eden ve Mesih'in öğretisini yaşamında uygulayan, Tanrı'nın sevgi ve gerçeğine bağlı olarak yaşayan kimselerdir. Kilise anlam olarak İsa Mesih'i izleyip İsa Mesih'e iman edip onu izleyen Tanrı sözüne tam olarak uyan inanlılar topluluğudur. Hristiyan İsa'yı izleyen kimsedir. Kilisenin ve Hristiyanın siyasetle, gruplaşmayla, onunla bununla bir ilgisi yoktur. Mesih inancı, Hristiyanlık bir yaşama, kutsal bir yaşama girmek ve yaşamak demektir. Kilise de az önce belirttiğim gibi Mesih İsa'ya iman edenlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Yahuda'nın da vurguladığı inanlılar topluluğuna sahte öğreticilerin, sahte inanlıların girebilecekleridir. Sefahat çok önemli bir sözcüktür. Yasa tanımazlık ve kibiri de içerir. Başkalarının anlayışlarını rencide ettikleri halde istediklerini yapanları anlatır. Yahuda, tanrısız insanların Tanrımızın kayrasını sefahata, haksızlığı araç ettiklerini söylemektedir. Haberci Paulos, Galatyalı imanlıları Tanrı'nın lütfunu, Tanrı'nın isteğine aykırı hareket etme ruhsatına dönüştürme, onların istedikleri şekilde yaşamalarına izin verme konusunda uyarmıştır. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Günümüzdeki inançtan dönüşü büyük bir ahlaksızlık izlemektedir. Kutsal kitabın ahlak hakkındaki bütün büyük ilkelerini bir kenara atmışlar ve buna yeni bir ahlak adını vermişlerdir. Hristiyan dünyasında kilisenin bu büyük ahlaksızlığı kabullenmesi ve buna göz yumması konusunda büyümekte olan bir tehlike vardır. Bir yazar, dünyanın sorunlarından biri insanların seksi, sevgi, parayı, beyin ve transistörlü radyoları uygarlık zannetmeleridir demiştir. Başka bir yorumcuya göre günümüzün inanç bildirisi aşağıdaki 6 maddede bildirilmektedir. Tanrı, insanların hüsnü kuruntusunun yarattığı bir şeydir. Din, bir gerçeklerden kaçma mekanizmasıdır. İnsan çok fazla soru soran ve çok fazla arzuyu bastıran yüceltilmiş bir gorildir. Ahlak bir zevk meselesidir, sevgi bir sanattır ve hayat bir dalaveredir. Günümüzdeki insanlardan bazılarının hayata bakış açısı budur. Görmekte olduğumuz sefahat, adaleti kibirli bir şekilde bir kenara atar. Bunun bir başka tanımı, bilerek, isteyerek kötü olmalarıdır. Ne oluyor? Evlilik küçümseniyor ve gereksiz sayılıyor. Yuvaları kuran ve yuvalarla da ulusu kuran ahlakı tamamen göz ardı ederek istediğiniz kişiyle birlikte yaşayabilirsiniz deniyor. Batı dünyasında birkaç yıl önce bir harp akademisinin başkanı sivil ve askeri hayatta ahlaksızlığın çıkışta olduğunu söylemişti. Ahlaksal gerilemenin vahim bir ulusal sorun olduğunu ve gençler arasında ahlaksal önderliği geliştirmeye acilen gereksinim olduğunu söylemişti. O zamandan beri geçen yıllar içerisinde ahlaksal gerileme çok büyük boyutlara ulaşmıştır. İnanlılar topluluğunda öğretmekte olan kişiler konusunda çok çok dikkatli olmamız gerekir. Serbest bir ahlak mı öğretiyorlar? İşte Yahuda bizleri bu konuda tetikte olmamız üzere uyarıyor.